Ayrım 5. Paul Robson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 57. 4. 1930 yılına gelindiğinde Amerika büyük bir depresyonun içine düşmüştü. Tüm Birleşik Devletler işsiz insanların oluşturduğu iş ve yemek kuyruklarıyla kaplanmıştı. 1929 sonbaharında Wall Street borsasındaki büyük düşüş iç savaştan sonra Amerika'yı sarsan en büyük krizi, büyük buhranı başlattı. Buhran, yüksek finansmanlı işlerden ağır metal endüstrisine ve tüm dünyaya yayıldı. Buhran İngiltere'ye sıçradığı zaman yönetimde MacDonald'ın başbakan olduğu İşçi Partisi temelli bir koalisyon hükümeti vardı ve işsizlik aniden 3 misli artmıştı. Buna karşın zengin kesim Poli Otello'da izleyebilmek için Savoy Tiyatrosu'nun önünde kuyruklar oluşturuyordu. Iago rolü Morris Brown'un idi ve Desdemona'yı D. Peggy Ashcraft canlandırıyordu. Otello kendi ölçüleri ve tutumu içinde mükemmel bir yapımdı. Paul, Desdemona'ya olan aşkında çok soylu, kıskançlık değil ama manevi ümitsizlikten doğan kızgınlıklarında da aynı oranda korkutucuydu. Açılış gecesinin sonunda izleyenler ayağa fırlamış, tezahürat yapıyor ve Robson'ın adını tempo tutuyorlardı. Paul'ü tekrar tekrar sahneye çağıran yoğun tezahürat ile perde tam 20 kez açılıp kapanmıştı. Londra kritikleri Otello'ya en büyük övgüyü kimin vereceğini merak ediyorlardı ve ertesi günü Morning Post'ta yer alan bir röportaj övgü ve hoşnutsuzluğa birlikte yer vermişti. Tabii ki Mr. Robson'ın siyah olduğu için bir özüre ihtiyacı yok. Olağan bir nezaket ve diksiyondaki bazı hoşluklarla birlikte muhtemelen ona hocalık yapmış pek çok İngiliz Otello izledik. Ama kesinlikle 40 yıldan beri onun ağırbaşlılığı, sadeliği ve gerçek tutkusuyla boy ölçüşebilecek bir Otello'muz olmadı. Robson oyunu sempatik ve çekici yaptı. Çünkü sadece çok gerçekçi olmakla kalmamış, sesindeki derinlik ve erkeksi tonla birlikte çocuksu sadelik Otello'nun neden Iago'nun yaptırımlarına boyun eğdiğini anlaşılır kılmıştır. Hafif Amerikan aksanı ilk başta sorun olmakla birlikte dinleyenler kolaylıkla buna alıştı. Genelde diksiyon açısından bakıldığında insan, bizim bazı aktörlerimizin de Robson'un bu Shakespeare yapıtında gösterdiği sakin ve doğal tutumu örnek almasını diliyor. The Christian Science Monitor ve The New York Times'ın da içinde bulunduğu Amerikan gazeteleri Otello'nun bu Londra versiyonuna önem verdiler. Kısa süre içinde Paul'ün de kadroda yer alacağı oyunu ABD'de de sahnelemek üzerinde tartışmalar başladı ve hemen eski, anlamsız, ırkçı sorun yükseltti. Sahnede ırksal olarak karışmış bir seksüel ilişkinin gösterilip gösterilemeyeceği. Beyaz Desdemona ve Zenci Otello sahnede aşklarını göstermek için sarılacak ve birbirlerini öpeceklerdi. Ve bu pek çok Amerikalıya tatsız ve şoke edici gelecekti. Böylece oyunun New York'ta gösterilmesine karşı güçlü bir tartışma başladı. Bu tartışma çok budala ve iğrenç de olsa karşı bir hareket olarak Otello'nun ABD'de sahnelenmesi planlarına son verecek kadar güçlüydü. Paul New York'ta olanların farkındaydı. 22 Mayıs tarihli The New York Times'ta Londra sahnelerinde beyaz bir kızı öpen zenci Amerika'da protesto edilecektir diyen bir makale yayınlandı. Paul röportajda şunları söyleyecektir. Biliyorum ki öptüğüm ve Miss Ashcraft'a sert davrandığım sahneleri Amerikalılar dayanamazlar. Birleşik Devletler'in herhangi bir bölgesine sahneye çıkmak umurumda değil. İzleyiciler kabalaşabilirler ve aslında oldukça tehlikeli de olabilirler. The New York Times, 22 Mayıs 1930, sayfa 32. Otello rolünün değiştirilip değiştirilemeyeceği akademik boyutta da tartışıldı ve ırkçı korku ve önyargı yüzünden New York'ta 13 yıl sonrasına kadar hiçbir Otello yapımı olmadı. Paul Londra'da pek çok kişiye bir zenci olarak garip görünmekle birlikte önemli bir aktör olarak da hızla tanınıyordu. Ama hiçbir zaman belli bir ırkın temsilcisi olarak görülmedi. Pazar günleri Paul ve Lawrence Savoy'da bir program hazırlamaya başladılar. Paul, İmparator Jones'tan bazı sahneleri oynayıp zenci şarkıları söylüyordu. Büyük görev aşkıyla bu programları rapor eden The New York Times, gerçi Paul'u övüyordu ama şarkılar için de garip ifadeler kullanmıştı. Paul Robson'ın bu hafta Savoy Tiyatro'da elde ettiği başarı onun Londra'da tam bir kabul gördüğünün delilidir. Tüm program ona bağlı. Programının başında ve sonunda zenci şarkıları yer alıyor. Arada ise İmparator Jones'tan sahneler var. Bir sanat dalı olarak bu zenci şarkıları çok az değer taşıyor. Öyle ki ileri düzeyli bir tiyatroda gecenin devamını getirmek çok zor olurdu. Çok az kalıcı etkileri var. Adı geçen eser 14 Eylül 1930 bölüm 8 sayfa 2. Açıkça The Times, Paul'ü kendi halkının en güzel şarkılarını gururla söyleyen bir siyah sanatçı olarak kabul etmeye yanaşmıyordu. Londra'da ise durum farklıydı. Paul'ün popülaritesi özellikle de kadınlar arasında giderek artıyordu. Öyle ki özel hayatı bile bundan etkilenmeye başlamıştı. Nitekim Paul ve Essie 1930'da ayrıldılar. Essie, küçük Polly ve annesiyle birlikte İngiltere'de yaşamaya devam etti. Kendisini ana kara Afrika ve İngiltere'deki siyahların sorunlarına adadı. London School of Economics'te antropoloji okudu. Irk ve ekonomi hakkındaki fikirlerini uygulamaya koymak istiyordu. Ama politik parti çevresiyle de fazla ilgili değildi. O sıralarda Paul de partiye çok yakın değildi. Tamamen kariyeri ve siyah olmasından kaynaklanan kendi sorunlarıyla ilgiliydi. Essie'nin yazdığı Paul Robson, Zenci isimli biyografi 1930'da Harper & Brothers tarafından yayınlandı ve Ağustos'un ilk haftasında The New Republic'te geniş şekilde tanıtıldı. Dergi Essie'nin bu kitabını oldukça yıpratıcı şekilde eleştiriyordu. Zorluklar tabii ki olacaktı ve nazik bir ruhu incitmek için yeterliydi ama gerçekleri çarpıtmak Paul Robson'ı ne olduğundan uzaklaştırır, onu önemli bir zenci yapar. Oysa önemli bir adamdır. Eşinin yazdıkları Paul Robson efsanesini tahmininden de fazla bozmaya yaramıştır. The New York Times, 12 Eylül 1925, sayfa 9. Anlaşılan The New Republic konuya Essie'nin Paul'ün hayatını açıkça sergilemesi ve babasını hayatlarının tek siyah parçası olarak göstermesi gerçeğinden yola çıkıyordu ve Essie'nin üslubunu sevmemişti. Örneğin Essie kendi teninin açık oluşu yüzünden çoğu defa beyaz zannedildiğini yazıyordu. Rahatlıkla Paul'ün gönül ilişkilerinden şüphelendiğini söylemişti ve Harlem Rönesansı'nın beyaz dostlarını haklarında yazdıkları ile kırmış olmalıydı. Eğer güneyli izleyiciler hakkında çok konuşulan Harlem'e zencilerin yaşayışını görmeye gelirlerse siyahlar bunu hemen fark eder ve bağırmaya başlarlar. Lordi, Rastus, beyazlar annemi, amcamı ve yaşlı Joe'yu arıyorlar. Beyaz ziyaretçiler işi biliyorsa doğruca Smalls'a, Connie's Inn'e giderler ya da tamamen beyaz hükümdarlığına çalışan diğer bir gece kulübüne. The New Republic, 6 Ağustos 1939, Eslanda Goody Robson'ın Paul Robson Negro'nun bir eleştirisi, Stark Young, sayfa 345-346, sayfa 345. Biyografi kıpır kıpır heyecanlı bir tarzla yazılmıştı. Essie, kendisi ve Paul hakkında yazarken üçüncü şahıs zamiri kullanmıştı. Bir sabah Robson'lar evlerinde kahvaltı ederken küçük oğulları Paul Junior içeri girer. Büyük anne Mrs. Goody gülümser. Paul'ün oğlunu çok önceden sezdiğini ama gariptir ona karşı ilgisiz olduğunu düşünür. Gülümser ve günaydın oğlum, işte senin oğlun da burada der. Küçük bebeğe yönelmiştir. Kuvvetli, sevimli ve inanılmaz derecede babasına benzeyen bebeğe. Babana günaydın de. Büyük Paul sıkılmış ve yorgun görünmektedir. Küçük Paul büyük annesini duymaz bile. Büyümüş gözlerle masaya bakmaktadır. Gülümseyişi, gamzesi ve bebek dişlerinin kattığı tüm sevimlilik ile annesinin kahvesine şeker atmasına izin verilmesini beklemektedir. Eslanda Goody Robson, Paul Robson, Negro, Harper Ambrose, New York, 1930, sayfa 43. Ne olursa olsun Essie bir yazar olarak tanınmaya başlamıştı. Bu sırada Paul de çok az Amerikalıya nasip olan İngiltere'nin Who is Who'sunda konuşma fırsatı bulmuştu. Gerçi The New York Times Paul Robson'ın Britanya'daki başarısıyla Amerika'da da benimsendiğini zannedilmemesi gerektiğini yazıyordu. Henüz kendi ülkesinde Who is Who'ya katılmış değildi. The New York Times 19 Aralık 1930 sayfa 13. Büyük bir heykeltıraş olan Jacob Epstein, Paul'ün muhteşem artistik yanına duyduğu takdir ile onun bir büstünü yaptı. Paul'ün Lawrence ile Savoy'da düzenlediği deneme program da artık tura çıkmak için yeterince gelişmişti. Her zaman için dinleyenler Paul'ün sesini aktörlüğüne tercih ettiler. Paul ise henüz tam yönünü bulamamıştı. Genellikle iyi bir performans sonrası çılgın seyirci tezahüratını takiben sessizce eve gidip lisan çalışıyordu. Paul için hiçbir maddi sıkıntı kalmamıştı. Büyük beğeni topladığı bir dönemde sadece kendi içinde huzuru yoktu. 1930'lar sanatında ustalaştığı, ABD ve İngiltere'de konserleri ile ününü perçinlediği yılları olmuştu. Fakat yine de ABD'nin bazı eyaletlerinde ön yargının ve ayrımcılığın objesi olmaktan kurtulamıyordu. Onu bir kenara iten bu ayrımcılığı asla kabullenemedi. Bir taraftan beğenilen büyük bir aktör ve şarkıcıyken, diğer taraftan rengi yüzünden ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir siyah idi. Buhran boyunca pek çok soydaşı açlıktan kırılırken kendisi epeyce para kazanmıştı ve o dünyadaki yerini düşünüyordu. Her konserden sonra yalnız kalmak için eve koşarak kaçmasına şaşmamak gerekirdi. Bu yıllarda Rusçayı iyice öğrendi ve Almancayı güzel konuşabiliyordu. Ayrıca şarkı repertuarını zenginleştirmeye yarayacak Fransızcayı da yoğun olarak çalışıyordu. Lawrence ile çıktığı turneden sonra Eugene O'Neill'in The Hairy Ape isimli yapıtında cüsseli ve gür saçlı ateşleyiciyi canlandırdı. Daha sonra ilk kez Showboat'u New York'ta evinde sahneye koydu. Yine de bir şahsiyet olarak Paul'ün hayatı İngiltere'de varlığını sürdürüyordu. İngilizleri anladığını ve İngiliz sahnelerinin bir parçası olduğunu hissediyordu. Ve ülke giderek onun bir parçası haline aldıkça içinde yeşeren bir çeşit bireyselliği yaşıyordu. Bu hiçbir ırk veya milliyet taşımayan ne siyah ne de beyaz ama dünyalı bir düşünceydi. Mary Seton, Paul Robeson, Dennis Dobson, Londra, 1958, sayfa 57. Britanya'da kendisini artık adam gibi yaşayabilecek eski bir kölenin oğlu görüyordu. Oğlunu ırkçı küçük düşürülmelerden uzakta eğitebilirdi. Kendisini son derece özgür hissediyor, herkese İngiltere'nin evi olduğunu söylüyordu. New York'ta Showboat'un gösterilmesinden bir yıl sonra Essie ve Paul anlaşmazlıklarını çözümlemiş görünüyorlardı. Aile sorunları bir şekilde yoluna girmiş, Paul eve, Hampstead'e ve Essie'ye geri dönmüştü. Paul muhtemelen şimdi değişmiş bir adamdı. Londra'da üst sınıflar arasında dolaşırken keşfettiği müthiş bir şey vardı. İngiliz aristokratlar kendi beyaz hizmetkarlarını tıpkı Amerika'da siyahlara yapıldığı şekilde dışlıyorlardı. Son derece açık ve basit olan bu gözlem Paul'u üzmüştü. Ama sonra ekonomik yapı üzerinde daha dikkatli düşünen Paul, genelde toplum, özelde fakir insanlar için endişe duyar hale gelmişti. 1929'daki konser turu sayesinde Paul ilk defa Avrupa'daki yoksulluk ve kıtada yaşayan Yahudilerin zavallı durumu ile yüz yüze geldi. Yine de algılama ve anlayışındaki gelişmeye rağmen Paul, politik ya da ırksal nedenler yüzünden dikkat çekmek veya şarkı söylemek yerine ırk sorunu hakkında konuşmalar yapmak istemiyordu. Londra Daily Herald, 11 Temmuz 1930, W.R. Titterton. Bir hayali hala canlıydı. Almanya'ya giderek lisanını ve müziğini geliştirmek. Ama 1933'te Adolf Hitler Alman şansölyesi oldu ve kendisini Alman insanının sesi olarak tanıttı. Hitler'e göre saf Almanlar birbirlerine, kendisine, liderlerine ve onların çıkarlarını kollayan Nazi Partisi'ne güvenmeliydi. Alman sosyalist, komünist ve Marksistlerine karşı konuştu ve bilerek her birinin politikasını birbirine karıştırdı. Führer olarak bir diktatörlük kurdu ve halkın ekonomik, politik ve kültürel hayatını kontrol altına aldı. Yahudileri ise saf olmayan diye nitelendirdi. Nazizmden kaçan binlerce Yahudi Londra'ya geldiler. Yanlarında taşıdıkları küçük birikimleri de sınırdaki Nazi askerlerince çalınmıştı ve İngiltere açlık ve işsizlik oranını yükselten bu aç ve fakir yabancılarla dolmuştu. O sıralarda Paul, ABD'de büyük tartışmalara yol açan ve ırksal olarak karışık bir evliliği konu alan O'Neill'in oyunu All Got Children Got Wings'in Londra versiyonunda rol alıyordu. Şimdi onu derinliğin ve duyguların kahramanı olarak tanıyan insanlar bu Yahudi göçmenler arasından geliyordu. Göçmenlere yardım için H.G. Wells başkanlığında bir komite kurulmuştu. Komite daha sonra Paul'ün biyografisini yazacak olan Mary Seton gibi duyarlı kimseleri de içinde barındırıyordu ve tüm bu insanların All Gas Chilum'un yapımcısından beklentisi göçmenlere yardım sağlanmasıydı. Başlangıçta Paul politik olarak değerlendirilebilecek böylesi bir amaç için oynamayı reddetti. Politikadan anlamam, benim dalım sanat diyordu. Seton, Paul Robeson, sayfa 68. Uluslararası siyaseti ayıracak zamanı ve bu konudaki bilgisi çok azdı. Yıllar sonra Miss Seton'a şunları söyleyecektir. Bunun Almanya'da demokrasinin sonu olduğunu fark etmemiştim. Ama zor durumda olan Yahudi göçmenler Paul üzerinde olumlu bir izlenim de bırakmıştı. Paul'ün hep tekrarladığı şu idi. Amerika'da bana en kibar davranan beyazlar Yahudiler olmuştur. AGE sayfa 67. Paul'ün yardım için oynamayı kabul etmesi uzun sürmezdi. Böylece politik bilinçlenme yolunda önemli bir karar almış oldu. Politikası her zaman için basit oldu. Eşitliğe inanıyordu ve bu yolda severek risk alabilirdi. Göçmenlere yardım için toplanan para 2000 sterlini bulmuştu ve bu Paul için Almanya'daki Yahudilerin Amerika'daki siyahlardan çok daha zor durumda olduğunu gösteren endişe verici bir işaretti. Paul Mayıs 1933'te İmparator Johnson film çekimleri için Amerika'ya döndü. United Artists'in rol aldığı film güzel eleştiriler topladı. Yine de film büyük buhran boyunca özgürlük kadar yiyecek ve iş içinde savaşın vermiş olan siyahlar için çok küçük bir önem taşıyordu. Senarist Dubois Hayard'ın yarattığı zenci karakterler siyahların garip stereotiplerinden öteye gidememişti. Siyah yeraltı dünyasından bazı suç sahneleri, beyazların aptal, vahşi ve suçlu zenci genellemesine yardım ediyordu. Paul rolü kabul ederken oyundan bu derece sapılacağını düşünememişti. Yine de film Paul için Amerika'da kapıları açtı. Basın ve kamuoyu ona karşı oldukça yakın davranıyordu. NBC'de radyoya konuk sanatçı olmuş ve milyonlarca Amerikalıya Old Man River, Waterboy gibi eski şarkıları seslendirmişti. Ağustos ayında Londra'ya yorgun ama başarısından dolayı memnun döndü. Kısa süre öncesine kadar Almanya'ya yerleşmek, Almanca öğrenmek ve Almanca şarkılar söylemek istiyordu. Oysa şimdi Nazizm, Yahudi karşıtlığı ve göçmenlerin zor durumu onu dünyaya karşı daha duyarlı yapmıştı. Irk sorununu tartışmaya daha istekliydi. Sadece bir birey olmak Paul'e yetmiyordu. Onun istediği siyah ve işçi sınıfından olma konusunu göz önünde tutan bir siyah birey olmak idi. Böylece şarkı repertuarını zenci ilahileri, folk şarkıları, Meksikalı, Rus, Fin, İrlandalı ve Güney Amerikalı şarkıları ile genişletti. Yabancı dil çalışmalarına devam etti. Afrikalı Şoruba, Efik, Benin ve Asante bilgisi edindi. Biraz da Arapça ve Çince öğrendi. Artık Rusçayı çok iyi konuşabiliyor ve Rus şarkılarını içten gelen bir doğallıkla söyleyebiliyordu. Kısa süre sonra Essie ve Paul Londra'da bir apartman dairesine taşındılar. Küçük Polly ise önce Avusturya ve daha sonra İsviçre'de okula devam etti. Essie yazılarını sürdürüyor, Paul ise şarkılarına, yabancı dile ve Afrika'ya dönük çalışmaya devam ediyordu. Paul Afrika kıtası hakkında bilgi edinmeye başladığı zaman yeni bir aydınlanmayı da beraberinde yaşadı. Benim tutkum, kendisine ait özellikleri tanıma ve daha ilerilere gitme yolunda zenci ırka rehberlik etmek. Zenci dilinin, örneğin Afrika dili özellikleri ve kazanımları batılı dünyada hatta zenciler arasında bilinmiyor. ABD'de tanıdığım pek çok zenci var ki Afrikalı zencilerin konuşacak kapasitede olamadığından hareket ve işaretlerle iletişim kurduğuna inanmakta. The Spectator, 15 Haziran 1934, Paul Robeson, The Culture of the Negro. Paul konserlerine gelen Afrikalı öğrencilerle iyi dost oldu. Zaten koyu renk derisi ve bando hatları ile öğrenciler onu tam bir Afrikalı olarak görüyordu. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta gibi ileri de kendi özgür uluslarına liderlik edecek olan gençler onu büyük bir beğeniyle izliyordu. Afrika kıtasının modern yaşama açıldığı o dönemde pek çok Afrikalı genç İngiltere'ye öğrenime geldi. Batı Afrikalı Gençler Birliği'ni kuran bu gençler Essie ve Paul Robeson'ı onur üyesi yaptılar. Asya ve Hindistan'dan diğer koyu derili öğrencilerle de kaynaşmışlardı ve hem siyah hem de güzel olan her şeyi en iyi Paul'ün temsil ettiğine inanıyorlardı. Paul radikal beyazlar için dahi kutsanmış bir siyah halini almıştı. O sıralarda İngiliz üniversite kampüslerinde tam ırksal eşitliği savunan sosyalist kulüpler yaygındı ve Paul onların bu eşitliğe ulaşmış ilk örnekleri olarak yerini alıyordu. Cambridge Üniversitesi Sosyalist Kulüp tarafından bir konuşma için çağrılan Paul ise henüz politik konuşmalar için hazır değildi. Ama sosyalist öğrenciler için Paul'ün bir şeyler söylemesi de gerekmiyordu. O koyu renkli insanların gelişiminin bir sembolü ve yeni bir toplumu oluşturan adamdı. 1934 yılı başlarında Paul ve Lawrence geniş bir kutlama konseri turu ile İskoçya ve bazı İngiliz kasabalarına yöneldiler. Turda pek çok kutlama vardı ama en fazla kalabalığı toplayan hep Paul ve Lawrence oluyordu. Yazla birlikte Paul yine film çevirmeye başladı. Bu defa Edgar Wallace'ın Thunders of the River adlı kitabının uyarlamasında kabile reisi Bosanboy'u canlandırıyordu. İkinci provada bilgisi dışında bazı sahnelerin eklenmiş olduğu ortaya çıktı. İngiliz koloniciliğini öven şarkılar yer alıyor, Bosanboy beyaz ustalarına minnettar ve Sanders'a sadık bir tablo çiziyordu. Sanders ise beyaz adamın yükünü çeken kahraman idi. Paul kandırılmış olduğu için son derece kızgındı. Ne var ki senaryoyu tamamen reddetmesini engelleyen bir de kontrat imzalamıştı. Filmin galası Leicester Meydanı Tiyatrosu'nda oldu. Gösterimden sonra izleyiciler arasında endişeyle oturan Paul'u bir şeyler söylemesi için sahneye davet ettiler. Tüm cüssesiyle ayağa kalkan Paul'un yüzü kızgınlıktan allak bullaktı. Tek sözcük söylemeden tiyatroyu terk eden Paul, bir yıl sonra bu filmi utanç verici bir deneyim olarak hatırlayacak ve The New York News'a şunları söyleyecektir. Bir siyah aktörün ideolojik olarak anlaşamadığı her rolü reddetmesini beklemek, günümüz kuralları altında o aktörün işinden tamamen vazgeçmesini beklemek olur. New York Amsterdam News, 5 Ekim 1935, T.R. Poston. Bununla birlikte Sanders çalışmasından bazı iyi sonuçlar da alındı. Büyük Rus yönetmen Sergei Eisenstein, Paul'u duymuş ve çevirdiği filmler hakkında çıkan yazıları okumuştu. Paul'den istediği ise Haiti'li özgürlükçü Toussaint Louverture'ün hayatını canlandırmasıydı. Yazar Mary Seton ile görüştü ve ondan Paul'ün Rusya'ya gelmesini sağlamasını istedi. Miss Seton elinden geldiğince yardım etmekten mutluluk duyacaktı. Nitekim 20 Aralık 1934 tarihli The New York Times, Paul'ün sabırsızlıkla beklediği Sovyetler gezisinden bahsediyordu. Ayrıca gelecek yıl Rapson'ın tıpkı Yahudilerin Filistin'e dönüşü gibi Afrika'ya dönüp bir zenci ana yurdu kurmaya çalışacağı da duyuruluyordu. Aslında Paul'ün sözünü ettiği Londra'daki renkli deriler Ligi gibi siyah Amerikalıların da tarihlerini ve Afrika kültürlerini tekrar elden geçirmeleri gerektiğiydi. Diğer gazeteler ise Paul'ün Afrika'ya gideceğini, çünkü batılı uygarlıktan yorulmuş olduğunu yazıyordu. Evet, Paul Afrika'ya gidecekti ama ondan önceki durağı Rusya'ydı. Londra'daki siyah öğrencilerden Sovyetler Birliği'nde neler olduğu hakkında çok şey duymuştu. Hem Paul'ün eski bir arkadaşı olan Harlem Rönesansı'nın ünlü Hintli şairi Claude McKay, Sovyetler Birliği'nde pek çok kez bulunmuştu ve bıkıp usanmadan orada sosyal adalette yapılan iyileştirmeden bahsediyordu. Onun için ve diğerleri için Sovyetler Birliği özgürlük ve eşitlik demekti. Paul için Sovyetler Birliği'ndeki ekonomik ilerleme ile tüm dünyayı kasıp kavuran, fabrikaları kapatıp işsizliği tırmandıran buhranı kıyaslamak zor olmamıştı. Arkadaşlarının da söylediği gibi bunlar kapitalist demokrasinin hastalığıydı. Paul dünyayı anlamaya yönelik büyüyen bir merak ve profesyonel bir aktörün sahip olabileceğinden daha geniş bir amaçla tüm anlatılanları ilgiyle dinledi. Hiçbir yolculuk Sovyetler Birliği'ne yapacağından daha uyarıcı olamaz, politik bir adam haline gelmesinde şartları daha iyi hazırlayamazdı. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.